bu denli büyük kurtuluş.
Onuncu bölüm. Yeni bir yaratılış, yeni bir yaşam. Tanrı kurtuluş sırasında insanı karanlığın gücünden, yasanın gerektirdiği cezadan kurtarmak ve kendisiyle barıştırmaktan daha fazlasını yapar. Bütün bunlar her ne kadar büyük olsa da Adem'in günahıyla kaybedilenleri onarmanın ötesinde pek bir şey yapamaz. Buna ek olarak Tanrı insandan, yeni ve Adem'den çok daha üstün bir varlık yapar. Bu da yeniden doğmakla mümkün olur. Ferisilerden Nikodim adında biri bir gece İsa'ya gelip şöyle dedi. Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı, kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz. Yuhanna 3:2. Nikodim'in nasıl biri olduğunu anlamamız önemlidir. Adem'in soyundan gelen bir insandı. Bu nedenle Adem'deki günaha düşmüş insan doğasına sahipti. Tanrı'nın seçilmiş halkından bir Yahudiydi, Ferisiydi. Yahudilerin kendi doğruluklarına güvenen en katı dini gruplardan birine bağlıydı. Yahudilerin yöneticilerinden biriydi. Bu nedenle yüksek kurul üyesiydi. İsrail'de öğretmendi. Tanrı ile ilgili konularda yönlendiriş için pek çok kişi kendisine bakıyordu. Dünyanın bildiği en büyük ahlaki yasaları içeren 10 emir ve Musa'nın yasasının gereklerini içtenlikle yerine getirmeye çalışıyordu. Sonuç olarak Musa'nın yasası altında sahip olunabilecek en üstün insan niteliklerine sahipti. Kuşkusuz Nikodim elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Tanrı'yı hoşnut eden yaşam hakkında öğrenmeyi istiyordu ve her zaman daha fazlasını arıyordu. Öğretmenlerin yapabileceği tek şey göstermektir. Öğrenme, öğrenci tarafından gerçekleştirilir. Öğrencinin yaşantısındaki iyileşme, becerilerinin gelişmesiyle olur. Bunlar öğretmen tarafından harekete geçirilir. Fakat öğrencide hali hazırda olmayan yetenekler öğrenciye verilemez. Öğrencinin yaşamı ne kadar geliştirilebilirse, başlangıçtaki yaşam olmak zorundadır. İsa'ya öğretmen olarak yaklaşan Nikodim, yaşamını Tanrı'yı hoşnut edecek bir şekilde geliştirmeyi ümit ediyordu. Bütün yaşamı boyunca, doğru yaşam sürdürmek konusunda rehber olarak gördüğü yasayı rehber olarak görmüştü. Şimdi İsa'ya da aynı tutumla yaklaşıyordu. İsa Nikodim'de kendini geliştirme arzusunu görmüştü ve buna şöyle karşılık verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yuhanna 3:3. İsa'nın Nikodim'e verdiği yanıt, Tanrı oğlunun kendi doğruluklarını bina etmek ve Tanrı'nın egemenliğine yaptıkları iyiliklerle girmeyi isteyen kişilere verdiği yanıttır.
Tek bir yanıtla İsa, neslinin en dindar, en titiz, en eğitimli, en saygı gören, en gerçeği arayan kişilerden birine ne kadar ahlaklı, eğitimli, kültürlü olsa da doğal haliyle insanın Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceğini açıklıyordu. İnsanın içinde Tanrı'yı hoşnut edecek yaşamı geliştirmek için gerekenler yoktur. Bu yanıt, İsa'nın dünyaya gelmiş en büyük öğretmen olduğu ve bu öğretişleri izleyerek insanın kurtulabileceği görüşünü tek bir darbeyle çürütmektedir. Her ne kadar kurtulmuş kişilerin İsa Mesih'in öğretişlerini, ki bunların bir kısmı sadece Yahudiler için olsa da dikkate almaları gerekse de, kurtulmamış insanlar bu öğretişlere uymaya çabalasa da yaşamlarının sonunda göklerin kapılarını kapalı bulabilirler. İsa Mesih şöyle diyor. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Doğmak sözcüğü harfi harfine kullanıldığında yeni yaşamın oluşması anlamını taşır. Bu yaşam her zaman anne babanın duasını içerir. Bir kurt ya da kuzu doğduğunda bu yeni yaşamda doğal olarak kurt ya da kuzu doğası vardır. Yeni bir bebek dünyaya geldiğinde insan doğasına sahip olur. Bu doğa daha önce de gösterdiğimiz gibi günahkar bir doğadır. 51. Mezmur 5. ayette şöyle yazar. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı. Bu tür bir yaşam doğasını değiştiremez. Peygamber Yeremya şöyle yazmıştı. Yeremya 13. bölüm 23. ayette. Kuşlu derisinin rengini, pars beneklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış sizler de iyilik edemezsiniz. Böyle bir yaşamın sadece bir kıvılcıma gereksinim duyduğu, biraz kıvılcımla Tanrı ile paydaşlığa sahip olabileceğini de söyleyemeyiz.
İsa doğmanın sudan ve ruhtan olduğunu söyledi. Yuhanna 3:5. Bu ifade Pavlus'un Titus'a mektubunda açıklığa kavuşur. Bunu yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve ruhun yenilemesiyle yaptı. Titus 3:5. Sudan doğmak demek, yeniden doğuş yenilemesini almak demektir. Kişinin sözle temizleyerek günahtan arınmasıdır. Efesliler 5:26. İsa öğrencilerine şöyle dedi: "Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz." Yuhanna 15:3. Ruhla doğmak demek, ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden, Tanrı'dan doğmaktır. Yuhanna 1:13. Ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğmaktır. 1. Petrus 1:23. Yeniden doğuşla Tanrı artık onun çocukları olarak bilinenlerin babası olur. 1. Yuhanna 3:1. Fakat bu çağda yeniden doğuşa sahip olmayana Tanrı'nın babalığı da olamaz. Yeniden doğuşla yeni bir doğa edinilir. Bu doğa yaşamı veren Tanrı'nın doğasıdır. Bedenden doğanın yaşamı ölümlü olduğu gibi, çünkü Adem ölümlü oldu, Tanrı'dan doğan yaşam sonsuzdur. Çünkü Tanrı'nın yaşamı sonsuzdur. Bu sonsuz yaşam yeniden doğanların değerli hazinesidir. Yuhanna 5:24. Yeniden doğan kişi ölmez.
Bedenden doğan eski yaşamın günahkar bir doğası olduğu gibi, Tanrı'dan doğan yeni yaşamın tanrısal ve günahsız bir doğası vardır. Bu konuda Petrus'un 2. mektubu 1. bölüm 4. ayete bakabilirsiniz. Yuhanna'nın 1. mektubu 3. bölüm 9. ayette ise şöyle yazar: "Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez, çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez." Yeni yaşam doğal haliyle insan içinde tanrısal bir kıvılcım değildir. Yeni ve tamamıyla farklı, Tanrı tarafından verilmiş bir yaşamdır. Tıpkı doğal yaşamın anne ve babadan gelen doğası gibi. İsa Mesih Nikodim'e yeniden doğuşun eski, doğal ya da fiziksel doğumdan farklı ve ayrı olduğunu açıkladı. Şöyle dedi Yuhanna'nın 3. bölümü 9. ayette: "Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. İkisinin ortak hiçbir yönü yoktur. Aslına bakarsanız birbirleriyle çelişki içindedirler." Galatyalılar 5. bölüm 17. ayette şöyle yazar: "Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır." Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlar ruhla ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Bu sözleri de Romalılara mektup 8. bölüm 5 ve 7. ayetler arasında okuyoruz. 1. Korintliler 2. bölüm 14. ayette ise şöyle yazar: "Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul edemez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamazlar."
İnsanın doğal durumunu Tanrı'nın egemenliğinin ruhsal durumuna dönüştürmesinin olanaksız olduğu göklerden açıkça görünür. O halde yeniden doğuş, günah sorununun insanın günahkar doğasıyla ilgili yönü için Tanrı'nın yanıtıdır. Tanrı kurtuluşla birlikte ruhsal doğuş sırasında yeniden kendisininki gibi günahsız bir doğa vermektedir. Peki o halde kurtulmuş olanların eski günahkar doğasına ne olur? İnsan ölümlü bedeninde yaşadığı sürece bu doğada içinde yaşar. Ölüm sırasında kurtulmuş olanın ruhu bedeninden ayrıldığında eski doğada ölür. Eski günahkar doğa hala yaşadığı için kurtulmuş insanlar günah işleyebilir ve işlerler. Benliğe ait ve ruhsal olan arasındaki çatışma sırasında benlik kazandığında insan günah işler. Tanrı kurtulmuş olanlara şöyle der: "Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini öldürün." Koloseliler 3:5. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Romalılar 6:11. İsa Mesih'teki yeni yaratılış. Yeniden doğanlar Mesih İsa'da yaratılmışlardır. Efesliler 2:10. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. 2. Korintliler 5:17. Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz. Efesliler 4:24. Yaratılmış varlıklardan oluşan melekler ordusunun, insanlardan bütünüyle farklı bir yaratılışa ait olduğunu anlamak zor değildir. Adem soyundan gelenler ve Mesih İsa'da yeni yaratılış alanlar arasında daha da büyük bir fark vardır. Yeniden doğmuş olanların, daha üstün olan bu ruhsal varlıklar grubuna ait olduğunu anlamak önemlidir. Yeni yaşam, Adem'deki eski yaratılışa ait ölümlü bedenlerle yaşadığı sürece bunu anlamak zordur. Çünkü eski ve ilk yaratılışa ait pek çok kanıt hala varlığını sürdürmektedir. İlk yaratılışın günahkar doğasını Adem'den aldığını biliyoruz. Adem'in günahı aracılığıyla bütün insanlar günahkar oldular. Günahın cezası ölüm olduğu için ölüm cezası hepsine geçmiş oldu. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Romalılar 5:12. Adem'in başı olduğu ilk yaratılış üzerinde büyük harflerle yazılmış sözcükler, günah ölümü getirdi sözleridir. Bu durum değişemez. Çünkü Tanrı Adem'e iyi ile kötüyü bilme ağacından yememesini buyurmuş ve cezasının ölüm olacağını söylemişti. En geniş kapsamlı haliyle ölümü kastediyordu. Fiziksel ölüm, ruhsal ölüm ve beden, can ve ruhun Tanrı'dan ayrılacağı nihai ve sonsuz ölüm. Tanrı'nın buyruğuna karşı gelinmişti ve ceza artık kaçınılmazdı.
Tanrı'nın oğlu beden alıp insan olduktan sonra eski yaratılışa sahip insanlar arasında yaşadı. Fakat bu yaratılıştan değildi. Adem'in tohumundan gelmiyordu. Kutsal ruhtan doğmuştu. Bu nedenle Adem'in günahkar doğasına sahip değildi. Gerçekle doluydu. Bu konuda Yuhanna 1. bölüm 14. ayete bakabilirsiniz. Günahlı insan benzerliğinde olduğu halde kendisinde günah yoktu. Bu konuda Romalılara mektup 8. bölüm 3. ayete bakabilirsiniz. Sonra sonsuz sevgisi aracılığıyla ilk yaratılışla özdeşerek onların suçunu yüklendi. Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu oldu ve bunun sonucunda bütün insanların ölümünü tattı. İbranilere mektup 2. bölüm 9. ayete bu konuda bakabilirsiniz. Onda bile günah ölüm getirdi. Bununla birlikte Tanrı oğlunu diriltti. Ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Elçilerin İşleri 2. bölüm 24. ayet. Ölüm üzerinde zafer kazandı. Tanrı'nın oğlu mu? Evet. Ama aynı zamanda insanoğluydu. İsa'nın dirilişiyle eskinin ölümünden Tanrı tarafından yeni bir yaratılış ortaya çıkarıldı. Kurtulanlar Mesih'le birlikte bu dirilişle dirilmişlerdir. Ama suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu diye yazar Efeslere mektup 2. bölüm 4 ve 6. ayetlerde.
İlk yaratılışın başı tek bir insan olduğu gibi yeni yaratılışın da tek başı vardır. O da İsa Mesih'tir. Romalılar 5:15. İlk yaratılış günahkar doğasını başı olan Adem'den almıştı. Yeni yaratılış doğru doğasını başından insan olan İsa Mesih'ten almıştır. Çünkü bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Romalılar 5:19. Her durumda yaratılışın doğası başın eylemine bağlıdır. Baştan gelenlerin eylemlerine bağlı değildir. İlk günahın değişmez yasası, günah ölüm getirir olduğu gibi, yeninin yasası şudur, lütuf, doğrulukla beraber sonsuz yaşam getirir. Yeni yaratılışın yasası, ilk yaratılışın yasasından daha fazla değişmezdir. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden, o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların tek bir adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Romalılar 5:17. Baş mahkum edilemeyeceğine göre yeni yaratılışın üyeleri de mahkum edilemezler. Romalılar 6. bölüm 9 ve 10. O halde kurtuluş insanın ilk yaratıldığı zamanki asıl yetkin durumuna yeniden getirilmesinden çok daha fazlasını kapsar. Yeni, sonsuz bir yaşama ve tanrısal bir doğaya sahip olmayı kapsar. İsa Mesih'e iman eden kişiler, iman eder etmez bunlara sahip olurlar. Ayrıca yeniden doğanlar, İsa Mesih'te, yeni, sonsuz kusursuzlukta ve doğru bir yaratılışın parçası olurlar.